Ayrım 8.
Aşk coğrafyasında konuşmalar. Bölüm 3. Kurt güvende olursa cici kız da güvende olur. Nasrettin Hoca davul çalarak mal satmaya başlar. Bir eve gelir, avluya girer, davulu çalar ama kimse yoktur. Birinci kata çıkar, davul çalar, gene kimse yok. Bakar hamamdan ses geliyor. O da ne? Evin hanımı banyoda çırılçıplak yıkanıyor. Nasrettin Hoca hemen davuluyla birlikte dolaba saklanır. Biraz sonra hanımefendi çıplak vaziyette oturma odasına gelir. Bu arada şehrin kadısı da gelir odaya. O da çırılçıplak. Sonrası malum tabii. Nasrettin Hoca dolapta elinde davulla öylece kala kalır. Hanım kadıya, sizinle böyle her hafta gizli gizli buluşuyoruz. Ben bundan çok sıkıldım. Buna bir renk verelim, bir fantazi katalım der. Kadı ne yapmaları gerektiğini sorar. Ben beyaz kale olayım, sen karşıya geç, Kızılbey ol. Allah Allah diyerek bana hücuma geç der. Kızılbey karşıya geçer, Allah Allah diyerek tam saldıracakken Nasrettin Hoca davulunu çalmaya başlar. Kadın ve kadı, eyvah evi cinler bastı diyerek öyle cız çıbıldak evden kaçarlar. Elbiseler de orada kalır. Hoca dışarı çıkar, elbiseleri de alıp gider. Aradan bir hafta geçer. Kadının elbiselerini hoca giyer. Eşeğiyle yine mal satarken kadı karşıdan Nasrettin Hoca'yı görür. Bakar ki kendi elbiselerini giymiş. Nasrettin Hoca'ya, "Hoca bu elbiseler kimin? Sen bu elbiseleri nereden aldın?" diye sorar. Hoca da, "Bu elbiseleri ben savaştan aldım. Bu benim savaş ganimetleridir." yanıtını verir. Kadı, "Hangi savaşmış?" diye sorar. Hoca da, "Vallahi bir zaman Kızılbey Beyaz Kale'ye hücuma geçmişti. İşte o savaştaki mehteran davulunu ben çalıyordum." diye yanıtlar. Zaman zaman ülkemize gelen turist kadınlara tecavüz edildiğini duyuyor, okuyoruz. Oysa bu toprakların binlerce yıllık tarihinde İpek Yolu kültürü olduğu için yabancılar dokunulmazdır. Gelenlere, gidenlere, hacılara, turistlere, tüccarlara söyleyecek bir şey yok ama modern çağda hepimiz televizyonlarla ya da modern batının eğitiminden geçiyoruz. Biz yazarlığımız sebebiyle batılı kitapları başka türlü okuyoruz. Dostoyevski'sini, Tolstoy'unu ya da masallarını. Bu masallardan biri de Kırmızı Başlıklı Kız. Bu bir eğitimdir. Çocukların dünyasında ona masalla bir şey anlatılır. Batı çocuklarına nasıl bir masal anlatıyor ve o masalda bizim rolümüz ne? Kırmızı başlıklı kız, babaannesine yemek taşıyan kırmızı şapkalı bir kızdır. Ev ormandadır. Orada bilinmedik şeyler vardır. Canavarlar vardır. Bunlardan biri de kurttur. Ve kurt da açtır. Bu kız, o korkunç karanlık ormandan geçerken ürperir. Ama sonunda eve gider. Bir bakar, babaanneyi kurt yemiş. Yani kurt saldırıyı yapmış, tecavüzü gerçekleştirmiş. Sonra avcılar gelir ve küçük çocuğu kurtarır. Küçük çocuğa, buraya turist olarak gelene, dış ülkelerden gelip maceralara atılan kendi çocuklarına Batı şunu diyor. Evet, tehlikeli yerlerden, tekin olmayan yerlerden geçeceksiniz. Ama korkmayın, avcılar sonunda sizi gelip kurtaracak. Gerçekten de hukukçuları, avukatları, helikopterleri, hastaneleri gelip o çocuğu kurtaracaktır. Masal tehlikeli ve maceralı geçer ama sonunda tembihini yapar. O Avrupa kültürü kendi çocuğuna güven verir. Hiç korkmayın, siz ormandan geçin, o kurt sizin babaannenizi yemiş olsa bile sonunda avcılar gelip sizi kurtaracaktır. Batı'nın eğitim sistemi budur ama burada söylenmeyen, tartışılmayan bir yer vardır. Bu kurt kimdir? Bu kurt açtır, yoksuldur, kimsesizdir. Yiyecek bulamaz. Dağın başındadır, yabanidir. Bu kurdun ne olduğu, ne yaptığı, niçin bir insana saldırdığını bizim edebiyatçımız, masalımız bize anlatmaz. O masal kitabı bunu hiç anlatmaz. Oysa biz o kurdu tanımalıyız. O işsiz çocukları, o sahipsiz insanları, o ormanda tekinsiz yaşayan, çaresiz yaşayan, umudu olmayan o insanların edebiyatını biz yapmalıyız. Bizim rolümüz kurdu düşünmek, onun ormanda karnını doyurmak olmalı. Onun önünü açmak, ona saldırmayacak, ona başkalarını rahatsız etmeyecek bir hayat vermek. Ama dikkat edin, hiçbir masal kitabı kalkıp kurdu düşünmez. biz de düşünmeyiz. Bir tek kızın güvenliği için çalışırız. Evet, bu doğru bir şeydir. Avrupa'nın güvenliğini taşıyacağız. Bu bizim hem hukuki hem insani görevimizdir. Ama kurtlarımız aç, yoksul ve çaresiz. Sosyalleşmeden uzak, töre cinayetleri içinde. Şehirlerimiz, kasabalarımız çaresizlik üretiyor ve bütün bunların sıkıştığı bir insanlık kültü var. Bu yüzden bu masalları iyi okuyalım ve aldanmayalım. Biz önce kendi kurdumuzun, kendi ormanımızın, kendi karanlıklarımızın dehlizine girelim. Siyasi partilerimiz, belediyelerimiz, burs verenlerimiz, dergilerimiz kurdu düşünmeli. Eğer sen kurdu o kadar aç bırakırsan, o kurt oradan geçen herkese saldıracaktır. Biz hikayede kapatılan, üstü örtülen, o zaten canavar denilen kurdun güvenliği için çalışacağız. Kurt güvenli olursa, kız da güvenli olur. Ama hikaye bize bunu anlatmıyor. Kurt zaten canavar, seni kapacak diyor. Hayır, niye canavar olsun ki? Tabiatta hiçbir hayvan canavar değildir. Yemeğini yedikten, kendini emniyette hissettikten sonra kimseye saldırmaz. Köroğlu ormanlarındaki domuzların, kurtların, çakalların hayatlarını izleyin. Küba yakınlarında Haiti adası var. Bu adada iki devlet var. Dominik Cumhuriyeti ve Haiti Devleti. Haiti olan bölge bütün ormanlarını yakmış, yıkmış, çöl gibi. Halkı yoksulluktan ölüyor. Dünyanın en çok bebek ve kadın ölümü orada. Dominik tarafı zengin, kültürlü, ormanlarını yakmamış. Üstelik tarihinde de çok büyük diktatörler yetiştirmiş ama şimdi Amerikan beyzbolunun en ünlü futbolcuları dahi Dominik'ten geliyor. Çünkü orada tenis kortları, beyzbol sahaları ormanların içinde. Aynı adada, aynı iklim, aynı balık, aynı flora ve benzer tarih yaşadığı halde niçin bir tarafı çok gelişkin, bir tarafı sefalet ve yokluk içinde? Şimdi Dominikliler burada duruyor. Haitililer onlara odacı, kapıcı diye geliyor. Aynı halk. Bunun tek bir sebebi var. Düzgün, dürüst, temiz yönetim. Bir taraftaki insanlar çalışkan. İdare de, belediye de çalmadan, çırpmadan, daha az hırsızlık yaparak, daha az torpil yaparak, çevrenin kıymetini bilerek, insana değer vererek yapıyor. Öbür tarafta Haitililer vur patlasın, çal oynasın. Yoksulluk ve facia içinde. Bugün Türkiye'de kendi kasabasından çıkan üniversiteli kızlara büyük şehirlerde yanlış ilişkilere girmemeleri için burs veren belediyelerimiz var. Bir de yolunu, izini yapamayan yüzlerce kasabamız. Oralardaki berduş, hırsız, çakal büyük şehirlere pislik yükünü boşaltır. Bu kasabalar büyük şehirlere çakal gönderir, öbürleri ise öğrenmeye adam gönderir ya da ekin gönderir, ürün gönderir. Bu tamamen iyi yönetimle ilgili. Batı'yı okudukça, Batı'nın bu eserlerini okudukça o ormanın boş bıraktığımızı, tekinsiz yerlerine hepimizin gazete, dergi göndermemiz, edebiyatla girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben kurdun canavar olduğuna inanmıyorum. Biz sadece uzaktan kızın güvenliğiyle meşgulüz. Cici kızlar, oynayan kızlar, dışarıdan gelmiş bikini giymiş kızlar. Bunlar çok cici. Bunlar her şeyiyle cici. Ama onlara biraz çapkınca bakan, uzaktan bakanların hepsi kötü. Bu kırmızı başlıklı kız hileyle dolu. Bölüm 4. Büyük insanlık krizinden geçiyoruz. Hepimiz büyük bir insanlık krizinden geçiyoruz. Bu kriz siyasi değil. Bu bizim şahsımızla yaşadığımız, eğitim sistemimizle, modern batı ile yaşadığımız bir ruh hastalığı. Güç hesaplarına döndü her şey. Avrupalılar her şeyi bastırıyor ve dayatıyor. Sonunda geldiğimiz yer neresi? Çok güzel şehirlerimiz var, çok güzel kültürümüz var ama bir arada yaşayamıyoruz. Küstah, kibirli, soğuk, mesafeli oluyoruz yavaş yavaş. Biz Avrupa'ya gittiğimizde Avrupalılar kara kafalılar diyordu, dışlıyorlardı. Şimdi biz kaşa, kalkana gelenlere de beyaz kafalılar mı diyelim? Niçin bu kadar mesafeliler? Hepimizin ciddi bir sorunu var. Bir arada oturma sorunu. Nükleer bombadan daha önemli. Bu, bütün inançlardan, bütün bilimsel bilgiden daha önemli bir sorun. Yüzlerce üniversite açıyorsun, on binlerce bilim adamı yetiştiriyorsun ama bir arada oturamıyorsun. Maruni, Müslüman'ı öldürmek için İsrail'le işbirliği içinde. Sırp, Müslüman'ı öldürmek için Bosna'da. Sosyal geleneklerimiz medeniyetin ta kendisidir. Hani batılılar bize sürekli doğudan gelenler batı kültürüne entegre olamadı diyorlar. Niçin entegre olamıyormuşuz? Çok sesli müzik dinlemiyormuşuz. Tiyatroya gitmiyormuşuz. Kitap okumuyormuşuz. Bunlar külliyen yalan. Oranın en büyük sinemalarını ve tiyatrolarını yapan artık bizim çocuklar. Biz her yere entegre oluyoruz. Fakat bizim de sosyal kurallarımız var. Bizimle oturmaya gelen insanlar da bunları bilsin. Bir merhaba, selamun aleyküm, hayırlı olsun sizi bizimle binlerce yıl aile yapar. Ben de Trabzon'dan bu büyük şehre sizlerin yanına geldim. Size merhaba dedim. Bir gün cenazenize katıldım. Artık sizin ailenizden oldum. Bizim dünyamız bu gibi törenlerle ilahi bir tutkal gibi hepimizi birbirimize bağlar. Toplumları yaşatan bu küçük törenlerdir. Aileleşiriz. Bütün dünyayı da bir araya getiren bu küçük törenlerdir. Hac yollarında, turizm yollarında, macera yollarında, kervan yollarında insanlar birbirini görür, merhaba der. Ama bugün batılılara baktığımız zaman batılılar kendileri gelmiyor. Markalarını gönderiyor. Karum Alışveriş Merkezi'ne girdiğim zaman batılıyı değil, markasını görüyorum. Soğuk, kibirli ve küstahlar. Ruh hastası bir eğitim almışlar, para kazanmışlar. Hep rakamlarla konuşmuşlar ama duygu, kültür yok. Kültür deyince Beethoven'ın müziği ya da Dostoyevski'nin bir romanı akıllarına geliyor. Onları da çok derinliğine ve kalpten okuduklarına asla inanmıyorum. Gelip kibirli oturuyor. Oysa diyoruz ki hepimiz karışalım. Bakın bunlar bizim küçük geleneklerimizdir ve daha nicesi vardır. Bunları küçümsemeyelim. Bu toplum bunlarla binlerce yıldır aileleşiyor. Aileleştik ve kardeşleştik. Bizi sırtımızdan vuranlar, bize ihanet edenler dahi bir zaman, bir kuşak sonra gelip bizim cenazemizde yüzü tutmuyorsa bile başsağlığı dileyecek. Biz onun cenazemize geldiğini görüyoruz. Ben ona doğru gidiyorum ve elini sıkıyorum. Bu toprak binlerce trajedisini böyle halletti. Bu taziyeyi biz beraber ve yan yana getirsek binlerce ihanetin altından kalkarız. Binlerce dedikodunun, komşu kavgasının, töre cinayetinin altından kalkarız ve şehirde yabanileşmenin önüne geçeriz. Batılılar şehir kurmuşlar. Şehir kurduklarını söylüyorlar ama medeni değiller. Medeni olabilmek için böyle küçük sosyal törenleriniz olacak. Başkalarını dışlayan, başkalarını öteleştiren, onlara yukarıdan bakan bir kültürleri var. Bu da ruh hastalığıdır. Okulda aldıkları eğitim, sosyal hayatta öğrendikleri de başka bir ruh hastalığıdır. Bir zamanlar sosyalistler bunlara burjuva, küçük burjuva gibi sıfatlar veriyordu. Bugün başka sıfatlar da verelim, fark etmez. Ama nihayetinde başkasını sevmeyen, başkasıyla yan yana gelmeyen, yani dünyanın acılarına, dünyanın üzüntü ve sevinçlerine önce küçük dairesinden başlayarak ortak olmayan insanlar bu dünyada bir akıl hastalığını moda ediyorlar. Şimdi sen küçük mahallende, küçük evinde, küçük iş yerinde arkadaşına başsağlığı dilememişsin bir kere. Dememişsen, böyle bir kültürden geliyorsan Hizbullah'a, Afganistan'a, Irak'a bakışın nasıl olacak? Oraya canından, yüreğinden bir başsağlığı dileyemezsin. Bu toprağın üzerinde kötü bir şey olduğunda Kürt, Türk, Laz hep birlikte ağlıyoruz. Bölüşüyoruz, bölüşmeye çalışıyoruz. Bizim bu sosyal geleneklerimiz medeniyetin ta kendisidir. Medeniyet teknik üstünlük değildir. Medeniyet borsa, IMF, Dünya Bankası, bilmem nereleri keşfetmek, bunları bulmak, bunları yönetmek değildir. Medeniyet beraber oturmaktır. Beraber oturmak bir estetiktir, sanattır, inceliktir, zerafettir, insan güzelliğidir. Bir arada oturan insanlar duygular büyütür. Binlerce bilmediğin duygu, binlerce jest, küçücük gülümsemeler, küçücük ikramlar, nasılsınlar, küçücük hatır sormalar sosyal zarafetimizi gösterir. Biz böyle büyük bir kültürden geliyoruz işte. Ama şimdi Rumeli topraklarına bakıyorsun, Sırp geliyor, Boşnağı öldürüyor. Orta Doğu topraklarına bakıyorsun, öbürü geliyor, onu öldürüyor. Bir arada oturmak istemiyor. Çeçen'de, Irak'ta, Afganistan'da bizi beğenmiyor. O kadar teknik üstünlükleri var ki bizi aşağılık, sıradan, Orta Afrika yerlileri gibi memeleri ortada, yabani hayvanlar gibi göstermeye çalışıyorlar.
Ayrım sonu.